Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemiz var. Tarım sektöründe iş kazaları ve ülkemizde sıkça karşılaşılan kaza türleri, tarım sektöründe iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, ölüm ve yaralanmaların önlenmesi için alınması gereken önlemler ve risk faktörlerinin azaltılması için yürütülen faaliyetleri konuşacağız. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı kimya mühendisi Aslıcan Güler hanımefendi. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde Avrupalı Türkler köşemiz var. Sevgili dinleyicilerimiz, Almanya'da Türk göçmenlere yönelik ırkçı saldırılar ne yazık ki devam ediyor. Irkçılığın ve şiddetin son adresi Türklerin en çok yaşadığı Köln kentinde oldu. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osmancan Ünver hocamız telefon hattımızda olacak ve Almanya'da Türk göçmenlere yönelik polis şiddetini konuşacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Aynada bakıp yüzüme kendime isyan ederim. Bu akşam hüzünlerime of, seni de katar giderim. Nedense her şey yalan, bu aşkta sende kalan. Nedense her gün o zalim yıktı. İsmi lazım değil, o bir vefasız çıktı. İsmi lazım değil, döküldü gözyaşımdan. Yerden yere vurdu bu yüreğimi. Hesabını soracağım. İsmi lazım değil, beni o zalim yıktı. İsmi lazım değil, o bir vefasız çıktı. İsmi lazım değil, döküldü gözyaşımdan. Yerden yere vurdu.
Herkes için iş sağlığı ve güvenliği.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde başladı. Stüdyomuzda iş sağlığı ve güvenliği uzmanı kimya mühendisi Aslıcan Güler hanımefendi var. Hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk.
Şimdi biz bugün özellikle tarım sektörünü konuşacağız. Evet. Tarım sektöründeki iş kazalarına şöyle bir yakından bakacağız. Özellikle iş sağlığı ve güvenliği anlamında tarım sektöründe neler yaşanıyor? Onu detaylı olarak inceleyeceğiz sizinle birlikte. Öncesine sizi biraz yakından tanıyalım. Peki. Ne kadar zamandır kurumda görev yapıyorsunuz? Özellikle tarım sektörüyle ilgili ne kadar zamandır çalışma yürütüyorsunuz?
İsmim Aslıcan Güler. Yüksek kimya mühendisiyim. Yaklaşık 2010 yılından beri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nde görev yapıyorum. 3-3,5 yıldır da tarım şubesinde şube sorumlusu olarak görevime devam ediyorum şu an.
Zor bir şube mi tarım alanı? Zor bir alan
tarım
mı?
Tarım sektörü zaten genel itibariyle böyle çok çeşitli işlerin yapıldığı, çok çeşitli risklerin ve risk faktörlerinin yaşandığı bir sektör olduğu için evet birazcık zorlu bir şube. Ama elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz.
Kolaylıklar diliyoruz. Biz de her hafta özellikle iş sağlığı ve kazaların önlenmesine yönelik çok kıymetli bilgiler ediniyoruz sizden. Herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde. Şimdi o zaman tarım sektörüne şöyle bir bakacak olursak. İş kazaları olarak değerlendirdiğimizde tarım sektörü hangi noktada? Çok fazla iş kazasının görüldüğü bir alan mı örneğin?
Şöyle artık hepimiz biliyoruz ki tarım sektörü dünyadaki birçok ülke için stratejik açıdan önemli bir yere sahip. Tabii. Bunu zaten pandemi döneminde de oldukça yaşadık, önemli gördük.
Evet. Elimizde tarlamız olsa evde tarımla yapacaktık, ekip biçecektik ama.
Evet. Tarım sektörünü peki iş kazaları açısından değerlendirdiğimizde aslında birçoğumuz biliyoruz ki iş kazalarını Sosyal Güvenlik Kurumu yayınlıyor bu verileri. Evet. Biz de buna istinaden şöyle bir veriler var elimizde. 2002 yılında iş yeri sayımız 6545 iken bu sayı 2020 yılında 23572 olmuş.
Evet.
Çalışan sayısına baktığımızda da sektörde 2002 yılında 65.830 çalışan varken 2020 yılında bu sayı 160.000 civarına yaklaşmış.
Evet.
Şimdi bu rakamsal ifadeleri özetlememiz gerekirse son 18 yılda aslında iş yeri sayımızda %260, çalışan sayımızda da %144'lik bir oranda artış yaşanmış. Bu artışa karşılık 100.000'de ölümlü iş kazası oranında %0.47'lik bir azalış gerçekleşmiş. Ama bu azalış bizim için yeterli
evet,
mi?
Evet,
maalesef değil. Yeterli değil. Her zaman hedefimiz bizim her sektörde, sadece tarım sektöründe değil, her sektörde hedefimiz sıfır iş kazası olmalı.
Tabii.
Bu noktada birçok yerde, birçok mecrada dile getirdiğimiz gibi tarım sektöründe gerek çalışanların, gerekse işverenlerin İş sağlığı ve güvenliği konusunu çalışma hayatında önceliklendirmesi çok önemli. Ve bu projeksiyonun iyileşmesinde bu noktada en önemli etkenlerden biri bu önceliklendirme olacaktır. Kısaca iş sağlığı ve güvenliği projeksiyonunu sektördeki bu şekilde özetleyebilirim.
Evet, tarım sektörü dediğimizde tabii bizim için de çok önemli. Hı-hı. Biz hani yıllarca hep tarım toplumu
evet.
olarak
tarım ülkesi
olarak
evet.
adlandırıldık. Hı-hı. Bilmiyorum hala adımız öyle geçiyor mu? Hala bir tarım ülkesi miyiz ama şimdi kırsal alanda da halen milyonlarca kişi Hı-hı. geçim kaynağı
evet.
olarak kullanıyor.
Evet.
Demek ki gerçekten çok önemli bir sektör.
Kesinlikle evet. Bunu zaten cümlemin başında da söylemiştim. Pandemi döneminde her ülkenin kendisine yetebilmesi noktasında bu sektör önceliklendirildi. Tarım sektörü o yüzden hem ülkemiz için hem dünya için her ülkenin kendisine yetebilmesi açısından ayrıca bir önem kazandı.
Evet. Bu pandemi süreci tarım sektöründe özellikle iş kazaları anlamında evet azalma var dediniz ama hani pandemi buna herhangi bir olumlu ya da olumsuz etkide bulundu mu?
Şöyle, tarım sektörü hiçbir zaman pandemi döneminde duran sektörlerden olmadı. Evet, ihtiyaçtan dolayı. O yüzden bir üretim geriliği yaşanmadı sektörde. Ama biraz önce bahsettiğim gibi çalışan sayısı ya da işte iş yeri sayısına bağlı artış nedeniyle bir iş kazalarında muhtemel bir çok fazla bir azalış gözlemleyemiyoruz.
Evet, pandemiye de bağlı olarak değil. Peki şimdi tabii iş sağlığı ve güvenliği kurumu olarak pek çok mevzuat var ve pek çok yönetmelik var bu anlamda. Tarım sektörüyle ilgili yine mevzuatta ne gibi değerlendirmeler yapılıyor, ne gibi düzenlemeler var?
Şöyle, birçoğumuz artık ülkemizde hakim olduğumuz bir konu var ki 2012 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Müstakil Kanunumuz yayınlandı. Evet. Bu kanun özellikle tarım sektörü için çok önemliydi. Çok önem arz etmekteydi. Şöyle ki 2012 yılından önce 4857 sayılı iş kanunu kapsamında iş sözleşmesine dayanarak çalışılan 50 ve 50'den az işçi çalıştırılan tarım işletmeleri bu iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinden muaftılar. Bu tarım işletmelerinin kanun kapsamı dışında bırakılması, 4857 ile beraber kapsam dışında bırakılması bu alanda, yani tarım sektöründeki tarımda iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışmaların yapılmasında sınırlayıcı bir etken oldu. O yüzden 6331 sayılı İSG kanunu bu yüzden çok önemli. Evet. Çünkü kanunla beraber kamu, özel sektör ya da çalışan sayısı ayrımı yapılmaksızın tarım işletmeleri de dahil tüm işyerleri ve çalışanlar kapsam içine alınmış oldu böylece. Kanunun öne çıkan maddelerden birkaç tane öne çıkan maddelerden bahsetmek istiyorum. Lütfen. Biri de risk değerlendirmesi yapma ve yaptırma zorunluluğuydu. Özellikle tarım sektöründe biliyorsunuz kadın ve genç çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar çok fazla. Bu grupların yine yoğun olarak çalıştığı bu sektörde iş kazası ve meslek hastalığının önlenmesi için işverenlere risk değerlendirmesi yapma yaptırma zorunluluğu getirildi. İş kazası veya meslek hastalığı ortaya çıktıktan sonra neler yapılabileceği değil, kaza ve hastalık meydana gelmeden önce neler yapılabilir ortaya koyan bir döküman. Önleyici, evet, önleyici yaklaşımla yapılması gereken bir döküman. O yüzden çok sektör için önemli bir maddeydi. Yine kanunumuza göre çalışan sayısına bakılmaksızın her tarım işletmesinde işverenler çalışanlar arasından uygun nitelikte sahip bir iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ile diğer sağlık personeli görevlendirmesi gerekiyor. Eğer iş yerinde bu uygun vasıflara sahip personel bulunmaması halinde ise işverenler bu hizmetin tamamını veya bir kısmını dışarıdan ortak sağlık güvenlik birimleri dediğimiz işletmelerden bu hizmeti alabiliyorlar. Sektör için diğer kanunda yer alan önemli bir maddelerden biri de acil durumlara karşı hazırlıklı olunması. İşte ilk yardım, yangınla mücadele, afet, tahliye gibi durumlar için önceden acil durum planları hazırlanması. Bu planlar dahilinde eğitimlerin ve tatbikatların yapılması yine işverenlerimizin yükümlülükleri arasında yer alıyor sektörde.
Evet, yangın örneğin değil mi? Çok aynen. Ciddi bir iş kazası.
Tabii çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Tarım sektörünün bu konuda özellikle bir handikapı var maalesef. Sektörde üretim özellikle kırsal alanlarda yapıldığı için işverenlerin acil durumlarla ilgili hususlara özel önlem göstermesi gerekiyor. Çünkü işte sağlık kuruluşlarına uzaklığı vesaire gibi noktalarda sıkıntı yaşanabiliyor sektörde. O yüzden bu maddelerde yine sektörümüz için çok önemli. Birçok maddemiz var ama burada tabii ki hepsini sıralamamız mümkün değil. Ama bir de kanunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenler ile idari para cezaları ilgili hükümlerimizi düzenledik tabii ki. Düzenleme ile yasal gereklilikleri yerine getiren işverenlerle getirmeyenler arasındaki haksız rekabeti tabii ki önlemek adına ve ortadan kaldırmak adına işverenlerin önlem almasını teşvik etmek ve önlem almak yerine ceza ödemeyi aslında tercih eden işverenlerin bu yanlış tutumunu ortadan kaldırmak hedeflendi bu ilgili hükümler çerçevesinde. Aslında şöylece özetlemek gerekirse mevzuatsal yaklaşım çerçevesinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için kanun özellikle tarım sektörü için bir dönüm noktası oldu. Yükümlülükler evet mevcut ama önemli olan tarım sektörü gibi emek yoğun sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği meselesinin aslında uyulması gereken bir mecburiyetten ziyade ortak akılla çalışanların sağlığını ve güvenliğini destekleyen, verimi ve kaliteyi arttıran bir araç olarak görünmesi bizim için daha önemli.
Evet, evet. Hı-hı. Çok haklısınız. Şimdi tabii bu kadar önemli bir sektör, bu kadar önemli bir alan, ülke ekonomisine Hı-hı. çok büyük katkısı olan evet. bir alan. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi her ülke ekonomisine katkısı çok büyük olan alan gibi Hı-hı. iş kazaları muhakkak yaşanıyor. Evet. Şimdi en sık karşılaşılan evet. iş kazaları dediğimizde hangi yerde buluyoruz kendimizi?
Aslında başlamadan önce yayına çok çeşitli iş kazalarının olduğunu aslında siz bahsettiniz. Bunu Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yayınlanmış olduğu verilerden de anlıyoruz ki biz bu verileri aslında SGK'dan aldığımız verileri belirli dönemlerde analiz ediyoruz şube olarak. Kim, nerede, kaç kaza yapılmış ya da hangi tür kaza yapılmış şeklinde bir analiz yöntemimiz var. Hı hı. Bu analiz sonucunda görüyoruz ki özellikle ağır yaralanma ile sonuçlanan kazalarda traktör ve diğer tarım makinelerinden kaynaklı yaralanmalar ilk sıralarda yer alıyor. Traktör ve diğer tarım makineler ile çalışırken güvensiz bir şekilde makinenin yakınında bulunulması, inerken binerken kayma, takılma, düşme durumunda yaralanmalar meydana evet. gelebiliyor. Uzuv kayıpları çok sık karşılaştığımız evet. yine maalesef durumlar. Hatta çok da fazla ölümler yaşanabiliyor traktör ve tarım makineleri kaynaklı kazalarda. Bununla birlikte traktör devrilmeleri yine en sık karşılaştığımız kaza çeşidi, enerji hatlarına çarpma şeklinde meydana gelen kazalar ya da traktörün veya makinenin bakım onarımı sırasında meydana gelen yaralanmalar yine sıkça karşılaştıklarımızın arasında.
Elektrik kaçakları belki
aynen,
değil mi?
Aynen, aynen. Bunun dışında sektörde yine maalesef çokça sıkıntılı bir alan tarım ilaçları. Yani ziraat evet. mücadele ilaçları, bir başka deyişle pestisitler. Evet. Yine bunların kullanılması da çalışanların meslek hastalığına ya da başka rahatsızlıklara yakalanmasına
çünkü
neden
olur. Çünkü solunumla sürekli
tabii sadece solunum değil, deri yoluyla doğru. da çok fazla maruz kalınabiliyor bu kimyasallara. Deri, solunum, ağız hatta göze temas yoluyla yine maruziyet olabiliyor. Bunların sonucunda kanserler, maalesef Parkinson hastalığı.
Evet.
Belki de genetik yapıyı bozucu etkisi olabiliyor. Ya da kaslarda zayıflık, alerjik tepkiler gibi rahatsızlıklara da neden olabiliyor. Bunun dışında gürültü ve titreşim çok fazla risk faktörlerden birisi tarım sektöründe. Uzun süre gürültülü ortamlarda çalışmak, işitme kaybı, damar, kemik, eklem, sinir ve kas rahatsızlıklarına neden oluyor gürültü ve titreşim. Bu gürültü ve titreşim kaynağı da yine traktör ve tarım makinelerinden kaynaklanıyor. Bunu sıkça sahada da görüyoruz. Termal konfor yine çok önemli risk faktörlerden birisi sektörde. Tarım çalışanları çünkü hepimizin bildiği üzere birçoğu açık havada tabii. çalışıyorlar. Evet.
Ne kadar şapka da kullansalar, ne kadar uzun kollu giysiler de giyseler aynen. yine de o güneşe maruz kalıyorlar.
Evet.
Tabii.
Aşırı sıcakta güneş çarpması olabiliyor ya da ısı yorgunluğu yaşanabiliyor. Olumsuz hava koşulları hatta kalp krizi riskini doğurabiliyor. Tabii. Yine çok sıkça karşılaştığımız bir durum kalp krizi riski tarım çalışanlarında. Maalesef bu etkenler ortaya çıkıyor. Hatta nem, rüzgar ve aşırı soğuğa maruz kalma durumunda da dikkat azalması ve dikkat azalması sonucunda da başka kazalar yine
az önce bahsettiğiniz evet. traktör kazaları tamamen o aslında dikkat azalmasından
evet.
kaynaklanıyor.
Evet, aslında termal konforunda başka nedenlere kazalara neden evet. olduğunu biliyoruz. Yine önemli risk faktörlerinden biri de ergonomi. Avrupa'da zaten kas iskelet sistemi hastalıkları şu an birinci sırada ama ülkemiz açısından şu an henüz çok fark edilmeyen bir de durumu var kas iskelet sistemi hastalıklarının. Tarım sektöründe de yine öne çıkıyor kas iskelet sistemi hastalıkları. Çünkü çok fazla tekrarlayan hareketler var.
Ve ağırlık kaldırma
var. Ağırlık kaldırma var. Kolların omuz hizasının yukarısında olduğu çalışmalar ya da iş yetiştirme kaygısıyla yapılan hızlı çalışma. Gibi elle ağır taşıma biraz önce sizin dediğiniz gibi uygun olmayan vücut duruşu yine öne eğilerek çok fazla uzun süre çalışmalar sektörde rahatsızlıklara neden olabiliyor. Hayvancılık faaliyetleri var biliyorsunuz bambaşka bir alan hayvancılık
evet,
faaliyetleri.
Evet, evet.
Çalışanın hayvana yakın çalışma zorunluluğu sonucu tepme, ısırma ya da çalışan hatalı davranışı gibi nedenlerden dolayı Bu tarafta da çok fazla kaza yaşıyoruz.
Tarım sadece... ve hayvancılık bir bütün olarak mı değerlendiriliyor iş sağlığı ve güvenliği kapsamında?
Evet, bütün olarak da. Evet. Ama tabii ki risk faktörleri açısından bambaşka.
Bambaşka, hepsi. Doğru.
Bu kazaların yanı sıra aslında hayvancılıkta en önemli ortaya çıkan risklerden biri de virüs, bakteri ve parazitler. O da çok fazla hastalığa, hayvanlardan hastalığa bulaşabiliyor. Çok çeşitli dediğim gibi risk faktörlerimiz var. Maalesef ölümleri, ağır yaralanmaları ve hastalıklara neden olabilecek faktörler bu şekilde sıralayabiliyorum.
Evet, bu faktörler mevzuatta hani böyle sizin anlattığınız kadar açık açık belirtiliyor mu? Örneğin işte tarımda şu alanlarda eğer hasar veya bir kaza görülürse bu bir meslek hastalığıdır deniyor mu örneğin?
Şöyle aslında hepsinin ayrı bir mevzuatı ve ayrı bir prosedürü var. Biz genel müdürlük olarak her sektör özelinde bir mevzuat çıkarma gibi bir durumumuz yok. Ama ben cümlemin başında aslında yayının başında söylemiştim. Risk değerlendirmesi dokümanı bunun için çok önemli bir doküman. Ve bunu da hazırlayacak olanlar iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri. Evet. Orada işte çalışma ortamında hangi riskler var, hangi tehlikeler var, bu tehlikeler sonucunda hangi riskler ortaya çıkıyor ve bunları nasıl önleyebilirim noktasında bir orada çalışma yapılması gerekiyor her iş yerinde.
Bu mecburi, kanunumuz bunu anlatıyor aslında. Mecburi bir çalışma mı yoksa?
Mecburi, evet. Bir çalışanınız olsa bile bu kanun kapsamında bu bütün yükümlülükleri yerine getirmekle sorumlu işveren.
Tabii işveren bu riskleri de bilecek, bu kazaları da bilecek ki çalışanını evet, daha ki. İyi koruyabilsin.
Tabii ki işverenin zaten bilinçli olması en çok arzu ettiğimiz konulardan biri.
Birçok risk faktöründen bahsettiniz. En azından o tarım makinelerinin kullanılmasından bahsettik. Belki onlarla ilgili eğitimin daha güzel bir şekilde verilebilmesi ya da çok fazla açık havada çalışan bir tarım işçisinin hani yılın belli dönemlerinde daha farklı alanlara yönlendirilmesi gibi değil mi? O güneşe fazla maruziyet olmaması için veya günün farklı saatlerinde farklı kişilerin belki nöbetleşe çalışmaları şu an hani benim aklıma gelenler. Ama bunların hepsi mevzuatta ayrı ayrı belirtilmiyor. Bunları işverenin zaten hali hazırda kendinin biliyor olması ve uzmanlardan destek alması gerekiyor değil mi?
Mevzuatta da aslında çok fazla açıkça yazdığımız ifadeler var ama her iş yerine özel bir biz mevzuatta hüküm yazmamız doğru olmaz.
Evet.
Bu nedenle biz aslında profesyonellere bırakıyoruz bu işi birazcık da. Her iş yerinin çünkü farklı bir
ihtiyacı
olduğu için doğru. Bunu hepsini mevzuata dökmek maalesef imkansız oluyor.
Evet. Şimdi tabii bunların siz de dediniz ya aslında bir sıfır risk istiyoruz. Yani o 0.01 bile olsa bizim için bir risktir ve bir kazadır. Şimdi ölümler ve ağır yaralanmalardan da bahsettiniz. Böyle bir durumla karşılaşıldığında Allah korusun nasıl önlemler alınmalı? Bunu işveren mi bilmeli? O mu takip etmeli? Ne yapılmalı?
Aslında birçok yerde dile getirdiğimiz bizim bir sözümüz var. Hem genel müdürlük olarak hem bakanlık olarak iş kazalarının %100'ünü, meslek hastalıklarının ise %98'ini önleyebiliyoruz. Bu gerçekten çok büyük rakamlar.
İş kazalarının %100'ünü.
Evet, meslek hastalıklarının da %98'ini önleyebiliyoruz. Pardon, tam tersi iş kazalarının %98'i, meslek hastalıklarının %100'ünü.
Ama ikisi de tamama yakın. Yani tamamen önlenebilir diyorsunuz aynen aslında.
Aynen öyle. Bu risk faktörlerini ortadan kaldırmak aslında teknik önlemlerin yanı sıra güvenli davranışlar. Davranışlarda da bulunmak çok önemli. Yani evet teknik önlemleri alıyorsunuz ama güvenli davranış sergilemediğiniz zaman yine kazaya maruz kalınabiliyor.
Güvenli davranıştan kasıt tam olarak
örneğin
nedir?
Şöyle söyleyeyim. Traktör kazaları için şöyle söyleyebilirim ki traktör kabininin bulunmaması ve traktörü kullanırken emniyet kemerinin takılmaması gibi birçok kaza yaşanabiliyor. Kabininiz var ama eğer emniyet kemeri kullanmıyorsanız ya da kabininiz yok ya da her şekilde emniyet kemeri kullanmıyorsanız bu bir güvensiz davranış oluyor.
Peki bunda
kazaya davet çıkarıyorsunuz.
Davet çıkardı peki diyelim emniyet kemeri takmadı ve hayatını kaybetti. Emniyet kemerini taktı ve hayatını kaybetti. İki kayıp arasında maddi ve manevi olarak mevzuatta bir fark var mı?
Şöyle o zaman tabii ki hukuki durumlar ortaya çıkıyor. Kazanın incelenmesi gerekiyor. Nerede ekipmanda mı sıkıntı var yoksa çalışan aslında tamamen güvensiz davranışından mı kaynaklandı bu kaza? O artık hukuki bir boyuta geçiyor ama şöyle söyleyebilirim yapılan araştırmalar var. Kabinsiz traktörlerde hayatını kaybedenlerin oranı kabinli traktörlere göre 3.4 kat daha fazla. böyle araştırmalar var. O yüzden bu nedenle kullanılan traktörün mutlaka kabinin olması bizim için evet. çok önemli.
İşte tam da bu noktada iş verene çok
evet, büyük yükümlülükler düşüyor. Eğer kabinli de değilse ya da bu mümkün değilse devrilmeyi önleyici yapı dediğimiz bu roll bar dediğimiz yapılar var traktörün üzerinde bulunan. Yine en azından bunu kullanmaları gerekiyor. Traktörün bu şekilde olmaları gerekiyor. Yine çok fazla uzuv kaybı yaşanıyor demiştim. Evet. Bu kuyruk milinden hareket alarak çalıştırılan makineler var tarım sektöründe. Bunlar çok fazla işte ölümcül yaralanmalara neden olabiliyor. Bunların mutlaka ve mutlaka korucuların olması gerekiyor. Makine korucularının asla korucular devre dışı bırakılmamalı ya da kullanılmaya başlamadan önce bu makineler mutlaka kontrol edilmeli. Tecrübeli ve ehil kişiler tarafından hem traktörler hem de makineler kullanılmalı diyoruz.
Ve tabii bakımları da yapılmalı.
Tabii mutlaka periyodik olarak bakımları yapılmalı. O da zaten en önemli hususlardan birisi. Çünkü bakım yaparken de çok fazla kazayla karşılaşıyoruz.
Evet. İş sağlığı ve güvenliği olarak bunun bir denetimini yapma imkanınız var mı? Yoksa sadece siz hani bunların yapılması gerektiği konusunda işverenleri uyarı niteliğinde mi yaklaşıyorsunuz?
Şöyle, bizim bakanlığımızda zaten rehberlik ve teftiş başkanlığımız var. İş yerlerine denetim onların eliyle, onların vasıtasıyla yürütülüyor. Bizler uzman olarak hem işbirliği çalışmaları hem farkındalık çalışmaları, biraz önce bahsettiğim ortak sağlık güvenlik birimlerinin denetimi ve benzeri konularda aslında ve mevzuat konusunda destek veriyoruz bu alana.
Bu risk faktörlerinin azaltılması için şu anda yürütülen çalışmalar var mı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nde?
Şöyle, aslında hem kamu kurumları hem sivil toplum kuruluşları hem ilgili diğer taraflar şu konuda hemfikirler. Tarımda iş sağlığı ve güvenliği ancak tüm taraflarla ortak hedefe doğru birlikte adım atıldığında maalesef kalıcı ve sürdürülebilir doğru. oluyor. Tek tarafın işi değil iş sağlığı doğru, ve güvenliği doğru. ancak.
Evet. Hem çalışan, evet, hem işveren, hem denetimci kurum.
Hem sivil toplum hem kuruluşları, çalışanlar, kamu kurumları. Yani bu iş birlikte halledebilecek bir iş. Dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ilgili kurum ve kuruluşların ve sektör çalışanların farkındalıklarını artırmak amacıyla çok fazla işbirliği halindeyiz biz bakanlık olarak, genel müdürlük olarak. Özellikle çalışma koşullarının incelenmesi, sağlık gözetimi gibi birçok faaliyetler yürütüyoruz. Bunun dışında tarım sektöründe işverenlere, çalışanlara, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine, tarım yayımcılarına, danışmanlarına yönelik bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerini artırmak için yine birçok...
Eğitimler mi düzenliyorsunuz?
Eğitimler düzenliyoruz. Evet, en son Ziraat Odaları Birliği ile mesela bir işbirliği çalışması yaptık. Tarım danışmanlarına, yayımcılarına bir eğitimler verdik. O da çok gerçekten başarılı geçti. Sonuçta %30 oranında bir farkındalık artırma, bilgi artırma sağladık kendilerinde. Bunun dışında mesleki eğitim uygulamalarında yine iş sağlığı ve güvenliği konusunda işbirliklerin devam ettirilmesi, mevsimlik çalışanların da çalışma ve yaşam koşulların iyileştirilmesi ve geliştirilmesi özelinde bakanlık olarak ve genel müdürlük olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Evet,
bu da gerçekten çok önemli bir alan. Çünkü mevsimlik işçilerle ilgili o alanda düşünüldüğünde hani belli bir süre çalışıyorlar ama o çalıştıkları belli bir sürede o kadar yoğun bir çalışma ortamı içinde bulunuyorlar ki hani bir yıl, belki bir yıl süresince olmasa da sadece 3 aylık, 1 aylık bile çalışıyor olsalar onun bile çalışma koşullarının iyileştirilmesi tabii. yönünde bakanlığımızın çalışma evet. yapıyor olduğunu bilmek de gerçekten
çalışma
çok
güzel. Çalışma ve yaşam koşullarının aslında evet.
Yaşam da çok önemli değil mi? Ailelerini çünkü getiriyorlar. Çocukları yanlarında evet. oluyor belki. Hani o traktörü kullanırken bile en basitinden eşi ve çocuğu yanında olabiliyor. Hatta birlikte çalışıyor olabiliyorlar evet. O tarımsal alanda.
Bir de eğitim seviyesinin maalesef birazcık daha düşük olmasından kaynaklı iş sağlığı ve güvenliği konusunda daha fazla zorluk yaşıyoruz bu evet, alanda. Evet. evet, onu da söyleyebilirim. Yine bu faaliyetlerin yanı sıra ulusal ve uluslararası çok fazla yayın çıkarıyoruz. Bilgi ve belgeler sunmaya çalışıyoruz. Bunu da biz bir web sitesi kurduk. www.güvenlitarım.gov.tr web sitesinde bunların hepsini yayınlıyoruz. Bu şekilde işverenlerimize, çalışanlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz.
Evet, emeklerinize sağlık diyelim, ne diyelim. Gerçekten çok önemli, çok kıymetli bir alan. Biz de bu büyük ve kıymetli alanın farklı farklı unsurlarıyla her hafta dinleyicilerimize sizin sesiniz olmaya çalışıyoruz. Siz de kurumun sesi olmaya çalışıyorsunuz. Sizin olan bölümün yavaş yavaş sonuna gelirken eklemek istedikleriniz var mı?
Belki eklemek değil ama kısaca bir özetlemem gerekirse aslında tarım sektörünün her katmanında hem işverenler hem de çalışanlar olmak üzere konuya olan duyarlılığını artırmamız gerekiyor. Yani tüm aktörlerin bu konuda hep beraber hareket etmeleri gerekiyor. Yine söylediğim gibi iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek bizim elimizde. Ben de son olarak tekrar teşekkürler bu fırsatı sunduğunuz için. Herkese sağlıklı ve güvenli günler diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Az önce o söylediğiniz %100 evet. Ve %100'e yakın beni gerçekten çok etkiledi. Evet. Gerçekten hani düşündüğümüzde evet pek çok risk var. Pek çok o riske sebep olacak ve hani insan hayatıyla sonuçlanabilecek durum var. Ama eğer biz %100'e kadar önleyebiliyorsak neden önlemeyelim? Neden evet, insan kaybı yaşayalım eğer bizim elimizdeyse? Bu anlamda size çok önemli görevler düşüyor bilgilendirme açısından. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hem yayınımıza katıldığınız için biz hem aktardıklarınız için. Çalışmalarınıza da kolaylıklar diliyoruz. İnşallah o %100'ü en yakın zamanda ülkemizde görmeyi temenni ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı kimya mühendisi Aslıcan Güler herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde bizlerle birlikteydi. Tarım sektörünü konuştuk. Tarım sektöründe iş kazalarını, özellikle ülkemizde sıkça karşılaşılan kaza türlerini, tarım sektöründe iş sağlığı ve güvenliği açısından nasıl mevzuatta çalışmalar yapıldığını, ölüm ve yaralanmaların önlenmesi için ne gibi önlemlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini değerli konuğumuz aktardı bizlere. Kendisine aktardıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Güne Bakan şimdi müzikle devam ediyor.
Edremit'in gelini kınalamış elini, Edremit'in gelini kınalamış elini, cilvesi elmas tırfesi. Sarmaya doyamadım o incecik belini, hoştur cilvesi, cilvesi elmas tırfesi. Edremit'in bağına duman çökmüş dağına, Edremit'in bağına duman çökmüş dağına, çadır kurmuş cennetin ağına. cilvesi elmastır fesi. Huriler çadır kurmuş cennetin ayağına, hoştur cilvesi, cilvesi elmastır fesi. Hoştur cilvesi, cilvesi elmastır fesi.
Avrupalı Türkler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Avrupalı Türkler köşemizde devam ediyor. Telefon hattımızın diğer ucunda İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver hocamız var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok sizden teşekkür ediyoruz değerli hocam. En son 20 Mayıs'ta bir haber duyduk ve gerçekten çok üzüldük, evet, değerli hocam. Almanya'da polisin Türk aileyi darp ettiği iddia edildi. Evet. Ne son haber ne ilk haber. Neden aynen sonu gelmiyor? Neden hep bu tür haberler okuyoruz ve üzülüyoruz? Ne dersiniz hocam?
Vallahi çok üzücü. Fakat yıllardır devam eden, yani bir tür ön alınamayan ve dediğiniz gibi de son ne ilk, yani bu bundan sonra da olacak gibi gözüküyor falan ama artık biraz ses yükseltmek lazım. Yani biz şey yapıyoruz, yani böyle bir olayla karşılaştığımız vakit vatandaşlarımız, yurttaşlarımız, işte neyse Almanya'da yaşayan Türkler önce bir tepki gösteriyorlar. Ondan sonra iş kapatıyorsunuz, yargıya intikal ediyor. Kurumlarla mücadele etmek kolay değil. Kurumsal bir rakip gibi, sanki bir hasım gibi karşısında görünce bu insan hakkı ihlalini yapanların, ondan biraz da yılıyorlar ve bir müddet sonra mücadele etmekten sanki vazgeçiyorlar. Bunun için çok dişli avukatlar, çok kararlı bir irade lazım, sıkı bir irade lazım bununla mücadele etmek için. Çünkü demokratik bir memlekette, hukuk devletinde yollar bellidir. Yani bunun yöntemleri belli neticede. Fakat gereken işte yapılmıyor genellikle. Yakınmayla kalıyor, üzüntüyle kalıyor. İşte birkaç gün gazetelerde görüyorsunuz. Bu arada zarar gören insanlar belki bir çeşit unutuyorlar ama bir gönül kırıklığı yaşadıklarını hiç unutmamak lazım. Yani içinde yaşadıkları ülkenin resmi makamları tarafından böyle bir muameleye tabi tutulmuş oluyorlar ve bu da haksız bir muameleye tabi tutulmuş oluyorlar. Bu da haliyle bir gönül kırıklığı, bir moral bozukluğu, bir rahatsızlık yaratıyor. Bütün bunları hepsini düşünmek lazım. Yani hak etmedikleri şekilde bir bu son olay özellikle dikkatimizi çekiyor. Bunlar nerede oldu yani geçtiğimiz yıllarda defalarca, yani senede en az birkaç defa oluyor. O da basına yansıyanları,
evet, biliyoruz. Biz yansıyanları ancak duyabiliyoruz.
Evet evet, hocam? Kamuoyuna yansımayanları bilmiyoruz. Demek ki daha fazla oluyor. Sonra evet, bu tür muamelelerin ille de şiddetle ya da ne bir fiziksel şiddetle olması gerekmiyor.
Tabii, mobbing olarak da uygulanıyor ne yazık
tabii,
ki.
Tabii. Söylenen bir kötü söz, bir bakış, bir kötü muamele, bu da aynı kategoride ele alınması gereken bir şey. Fakat ne yazık ki bu işte cürümleri işleyen diyeyim, hani biraz da sert ifadeyle, polislerin, işte diğer makamların, neyse her kimse, bunların aslında bundan vazgeçmeleri gerektiğine ilişkin siyasi iradenin mutlaka bir eğitim programına girmesi lazım. O eğitim programını uygulaması lazım ki insanlar zarar görmesinler, insanların hakları ihlal edilmesin. Fakat işte o konuda maalesef yeterli olmadığını, en azından iradenin yeterli olmadığını görüyorsunuz. Evet. Bazı belki göstermelik çalışmalar falan olabilir, yapılır. Ama sonunda bakıyorsunuz yine aynı sıkıntı bu sefer başka bir yerde ortaya çıkıyor. Yani kararlı bir şekilde bununla mücadele etmek lazım. Etmediğiniz takdirde bunlar maalesef tekrarlayacaktır. Çok daha vahim, çok daha üzücü hadiselerle karşılaşılabilir de. Yani nitekim de karşılaşılmıştır. Yıllar evvelden hatırlıyorum ben. 1970'lerde Münih'te bir mobiletle, bir motosikletle giden bir Türk genci sırf durmadı diye sırtından vurularak öldürüldü yani. Evet. Polis tarafından. Niye öldürdün? Kaçıyordu. Bir şey mi varmış? Yok.
Yok.
Bir şey yok yani. Bir şeyden kaçması için de sebep yok. Belki de görmedi dur ikazını. Yani o
bir
da
de
olabilir.
Vurulmaya değecek bir davranış mı?
Hiçbir şekilde. Hiçbir izahı olamaz. Evet, hiçbir gerekçesi olamaz. Fakat bu maalesef yani sadece Almanya'da, Fransa'da falan filan değil ki. Amerika'da neler oluyor biliyoruz yani. Sırf kara derili diye insanları işte olmadık şekilde işte hemen silahla üzerlerine ateş açıp hayatlarına son vermek nedir yani? Böyle bir şey olabilir mi? Kabul edilemez. Yani ben bu konuda işte ülkemizin çok daha güvenli olduğu kanaatindeyim. Gerçi bazıları işte o ülkelerde bunun tersini iddia ederler ama yani Türkiye'de güvenlik güçleri çok daha eğitimli, çok daha ne bileyim yani ne yaptıklarını bilir durumdalar yani. Evet. Ben onu bilir
yalnızca onu kendi, yalnızca kendi vatandaşına değil Türkiye'deki polisler aynı zamanda farklı ülke vatandaşlarına da bize nasıl davranıyorlarsa onlara da öyle davranıyorlar hocam.
Tabii,
yani
tabii,
ben
tabii,
hani tabii. Şöyle düşünüyorum çocuklarınızı parka götürürsünüz işte aileniz de der ki başka bir komşunuz benim çocuğumu da parka götür. Siz o evet. Komşunun çocuğuna kendi çocuklarınızdan daha çok önem verirsiniz ki emanet
tabii,
çocuktur.
Sorumluluk fazlalaşıyor.
Emanet, evet. Emanettir yani aslında bizim vatandaşlarımız o ülkenin emaneti yani biz Türkiye'den onları göçmen olarak gönderdik ama biz onlara emanet ettik. Alın evet, sizin evet. Olsun onlara zarar istediğiniz gibi verebilirsiniz diye bir şey olamaz. Hani bu düşünce nasıl ben gerçekten anlam veremiyorum.
Evet yani bu konuda hakikaten Türkiye çok merhale kat etti. Yani geriye baktığımız vakit çok çeşitli şikayetler vardı özellikle emniyet güçlerinden falan biliyorsunuz geçmişte. Zaman içerisinde bunların neredeyse tümüyle ortadan kalktığını görmekten doğrusu memnun olduğumu söylemem lazım. Ama işte bizim vatandaşlarımıza reva görülen daha şeyler, muameleler devam ediyor. Senede birkaç defa çeşitli yerlerde işte basına, kamuoyuna yansıyanları var. Yansımayan, yansımayanlar ne kadardır onu da bilemiyoruz. Yalnız yani bir takım istatistikler tutuyorlar. Tabii iş sadece şeyde değil. Yani nedir o ismi? Yani devlet dışı kişi ve kurumların neyse insan hakkı ihlali değil. Onlar zaten tam manasıyla insan hakkı ihlali olarak değil de bir asayiş olayı gibi görüyorlar falan. Ama devletin devlet kurumlarının yaptığı işler işte bu ihlaller aslında sayfalar dolusu raporların yazılmasına neden oluyor. Evet. Mesela Avrupa Konseyi'ne nezdinde ECRI diye bir yapılanma var. Bütün ülkeler için, Avrupa Konseyi üyesi ülkeler için bu türden raporlar hazırlıyorlar. Ondan sonra ülkelerden görüş alıyorlar. Ülkelerin savunmalarını alıyorlar. Sadece orada değil, Birleşmiş Milletler'in işte insan hakları komiteleri var. İnsan hakları komitelerinde mevcut sözleşmelere göre ilgili devletlerin, üye devletlerin davranışlarında bir aksaklık, bir yanlışlık, bir insan hakkı ihlali var mı yok mu onlar kontrol ediliyor ve ona göre onların da işte savunmaları alınıyor, uyarılar yapılıyor falan.
Hocam yani sadece bu, uyarı mı yapılıyor? Yani bir cezalandırma yok mu bu?
Vallahi cezalandırma şimdi şöyle uluslararası sistem bir kere bir ulus devlet sistemi biliyorsunuz bir üst kurumu yok yani işte var bir tane o Birleşmiş Milletler ama otoritesi olmayan ya da çok kısıtlı olan otoritesi bir kurum. Ulus devlet sisteminde devletler kendilerinden sorumlu ve böyle sırasında da işte yani yaşıyoruz işte savaş var şu anda biliyorsunuz istediklerini yapıyorlar onu durdurabilecek bir güç yok veyahut da ne bileyim yani Uluslararası Adalet Divanı var, Uluslararası Ceza Mahkemesi var falan. Daha sonra eğer insanlığa karşı işlenmişse bunlar işte ne bileyim muhakeme edilebilirler, ceza alabilirler falan ama etkili bir kurumsal şey yok, bir yapılanma yok. Dolayısıyla işte ancak uyarıyla falan işte bir çeşit Avrupa Birliği'nin var bir takım cezaları, işte para cezaları var falan. Yani işte İnsan Hakları Mahkemesi'ni de biliyorsunuz, devletler işte mahkum edildikleri vakit, bir para ödedikleri vakit iş bitiyor yani. İş sadece böyle paraya indirmek. Mesele iş, bu ihlallerin yapılmasını engellemek. Bu da bir siyasi irade meselesi.
Evet.
Maalesef bu konuda insanoğlu başarılı değil yani. Bunu kabul etmemiz lazım.
Hocam peki cezalandırmadan bahsettim ama hani son cümle olarak şunu da merak ediyorum. Örneğin bu işte Almanya'daki son gerçekleşen durumla ilgili, örneğin o polisin cezalandırılması mümkün mü? Ya da ne bileyim bununla ilgili bir yaptırım olmalı diye düşünüyorum ama var gibi gelmedi sizin cümlenizden.
Şöyle oluyor. Şimdi şikayetçi oluyorsunuz.
Evet.
Bir de şey vardır, Almancası aklıma geldi. Şimdi Dienstaufsichtsbeschwerde verdi diye. Yani ilgili kurumuna, onların teftiş kurulu var tabii her kurumun, oraya bir şikayette bulunuyorsunuz. Diyorsunuz ki şu şahıs veya şahıslar işte böyle bir yani aslında görevlerinin boyutunu aşan bir davranış içine girmişlerdir ve bizim haklarımızı ihlal etmişlerdir, mağdur duruma düşmüşüzdür. Bunu söylüyorsunuz fakat kurumlar genellikle böyle bir savunma refleksine giriyorlar.
Hayır, biz yani, aslında öyle bir şey yapmayız mı diyorlar?
Yani işte efendim şöyle olmuştur, efendim kendini tehdit altında hissetmiştir.
Ha, bir bahane bulunuyor mutlaka.
Yani mutlaka buluyorlar yani. Ondan hiç şüpheniz olmasın. Dolayısıyla bu sefer o işte o usulde hiçbir şekilde işe yaramıyor. Şimdi burada ne yapmak gerekir onu bir söyleyeyim ben.
Buyurun hocam, son dakikamız olduğunda hatırlatayım size.
Evet, hızlı bir şekilde söyleyeyim. Bir kere bir yapılanmaya ihtiyaç var. Yani bütün bu işleri takip eden bir insan hakları takip yapılanmasına ihtiyaç var. Bunu gerçekleştirdikten sonra da çok hızlı bir şekilde hukuk yollarına, yargıya müracaat etmek, onunla da kalmayıp uluslararası planda bunu duyurmak bence çok etkili olacaktır. Çünkü hiçbir ülke kendi itibarının bu şekilde bozulmasından hoşlanmaz. Yani bir NSU cinayetleri oldu. Bindere'den sular getirdiler biliyorsun. Değil mi?
Evet.
Yani Almanya bundan fevkalade rahatsız oldu. Çünkü bununla birlikte anılmak aslında devletin, o devletin hangi devlet olursa olsun itibarını zedeleyici bir şeydir.
Tabii.
Dolayısıyla bunu bir yöntem olarak kullanmakta bence yarar var. Ama bunun içinde bizim vatandaşlarımızın kimseden beklemeden aslında bir sürü yetkin insanımız var, bir sürü avukat var, bir sürü hukukçu yetişti yıllardır bu ülkelerde. Üçüncü kuşak, dördüncü kuşak geldi falan filan. Onların mutlaka bu işe el atması lazım. Bir bilinç sahibi olarak bu işin bilinçli bir şekilde yapılması gerekiyor. Hukuk devletinin verdiği tüm imkanları sonuna kadar kullanmakla mükellefler. Bu olmadığı takdirde bununla mücadele etmek çok zor diye düşünüyorum.
Evet, evet değerli hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben bir daha bu tür haberlerin inşallah okunmaması ve duyulmaması temennisini ederek yine iyi dileklerle sözlerimizi sonlandırmış olalım. Hocam sizi de sevgi ve saygılarla uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun Sezin Hanım.
Sevgili dinleyicilerimiz, Avrupalı Türkler köşemizde İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osmancan Ünver hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. Almanya'da Türk göçmenlere yönelik polis şiddeti üzerine değerlendirmelerini aldık. Aktardıkları için kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle Güne Bakan'ın bugün de sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Güne Bakan.